7. ayrım, sayfa 123. Sütlü Sis. Vorkuta Kutup Dairesi'nin üstünde Sovyetler Birliği'nin gelmiş geçmiş en zengin kömür yataklarını ve Vorgulak diye bilinen en zalim sürgün kamplarını barındıran şehir. Alexander Solzhenitsyn'in Gulag Yarımadası dediği üçgenin kuzey ucu. Rivayet o ki Popov isimli bir olen bizde olmayan bir geyik türü Rus taygasında yaşıyor avcısı. Günlerden bir gün Vorkuta Nehri'nin kıyısında bir ateş yakar. Rüzgar söndürmesin diye çevreden topladığı kara taşlarla etrafını örer. Ne ki karayel vurdukça taşlar ateş almakta, kıpkırmızı yalazlar yeri göğü aydınlatmaktadırlar. Yıl 1919, Popov o kara taşları alır Moskova'ya Lenin'e götürür. Lenin avcıya çay ikram eder, kömürün nasıl bir şey olduğunu anlatır ve gönderir. Popov'un keşfinin önemi Çernov'un 1930'daki jeolojik araştırmalarının sonucunda ancak ortaya çıkar. Ve hemen akabinde Halkın İçişleri Komiserliği NKV'de Leningrad'dan Vorkuta'ya mahkum sevkiyatına başlar. 1939'a kadar demir yolu bağlantısı yoktur. Stalin'in tasfiye programına dahil edilen başta aydınlar olmak üzere eski Bolşevikler, siyasi mahkumlar ve adi suçlular yolun çoğunu yürüyerek madenlerde çalıştırılmak üzere getirilirler. Hızlandırılmış sanayi kalkınmasının yakıtları dedikleri bu mahkumlardan birisi Leninizm'den hüküm giyen devlet suçlusu Boris Tulayev, diğeri Vatikan casusu Peder Mihail Dimitriyevich Grinko'dur. İhtiyar Tulayev pederi unutmamıştı. Risale hakkında bir şey bilmiyordu. Ancak yük treninde tanışmıştık diye başlayıp Mihail Dimitriyevich'in yaşamını özetleyen ve o güne kadar duyduğum en hazin hikayelerden birisini anlattı. Katso'nun hikayesi. Vagona en son tıkılan hayvan ben olduğum için kapının yanındaki su bidonunun yanına düşmüştüm. Bidonun kapağı yoktu. Tren sallandıkça su dört bir yana saçılıyordu. Kaçacak yer yoktu. Sırılsıklam olmuştum. Bidonun hemen yanında vagonun duvarına perçinlenmiş oturaktan çıkan sidik kokusu dayanılır gibi değildi. Yere kapanmış burnumu kapının aralığına dayamış, soluklanmaya ve hissetmemeye çalışıyordum. Başımda dikilen tahta bacağı o zaman gördüm. Baktım, sahibinin kendisi üzerinde zor duruyordu. 60'ın üstünde olmalıydı. Demek bacağı öteki kampta kesilmişti. Evet, öyle olmalı. Bizim kamp marangozunun ona yeni bir bacak yonttuğunu hatırlıyorum. Çok güzel bir bacaktı. Vilnius muydu, Kaunas mıydı? Bunlardan birisinin katedralinde dekandı. Fransa ve İtalya'da eğitim görmüştü. Dil, bilim ve kilise tarihi üzerinde kitapları varmış. Doğru mu? Alexi dayısının 12 dil bildiğini söyledi. Tulayev, peder Mihail Dimitriyevich'in kendisine İbranice öğrettiğini, kendisinin de bunun karşılığında ona fonksiyon analizlerinin inceliklerini izah ettiğini. Matematik en çok sevdiğim dersti diye açıkladı. Bir eşini de Madame Zelenskaya'nın evinde gördüğüm Tibet semaverine uzandı. 18 yaşındaydım ve her şeye karşın umudumu kaybetmemiştim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Aynı vagondaydık diyordunuz. Evet, peder bana biraz yer değiştirelim dedi. Köşede çuvalların olduğu yeri gösterdi. Siz biraz benim yerime geçin, sonra tekrar değiştiririz. Tuhaf bir aksanı vardı. Rusçası kötüydü demek istemiyorum. Çok iyiydi ama aksanı tuhaftı. Gösterdiği köşede uzun boylu birileri vardı. O adamlar Litvanyalı Katoliklermiş. Pederim benimle yer değiştirmesine razı olmadılar. Onu eski yerine aldılar, benimle kendileri birer birer yer değiştirdiler. İhtiyarın da Katolik olduğunu sanmamın nedeni bu. Demek değilmiş. Hayır, değildi. Demek değildi. Kampa yerleştikten sonra onu buldum, teşekkür ettim. Konuşmaya başladık. Tarih, diller, bilim ama din hakkında hiç konuşmadık. Zaman zaman benim agnostikliğimde bir delik açmak istediğini hissettiğim oldu. Zaman zaman da Allah'ın elinin üstümüzde olduğunu anlatmaya çalıştı. Zekasına hayranlık duymamak mümkün değildi ama din faslı orada kaldı. Sonra o sabah projektörlerin olması gereken yerde sarı lekelerden başka bir şey yoktu. Ve ben anladım ki sıcaklık 45 derecenin altındadır. Sıcaklık 45'in altına düştüğünde sütlü sis basar. Önce dikenli teller görünmez olur, sonra da nöbetçi kulesinin projektörleri kaybolur. Bu madene götürülmeyeceğiz demektir. Askerlerin ayak parmaklarına kadar uzanan koyun postundan çift kat kaputları vardı ama yine de açık havada başımızı bekleyemezlerdi. Rüzgardan yanarlardı, anlıyorsunuz değil mi? Evet, iyi hatırlıyorum. O sabah günlük tayınımı çorbama aldım. İçinde birkaç tane akları bulunan mavi bir sıvıydı. Bununla beslenen mahkumlar ölmezlerdi. Ne ölürdük ne de sağ kalırdık. Oturacak yer yoktu, duvara yaslanmış duran Mihail Dimitriyevich'in yanına gittim. Tasını başına dikmiş içiyordu. Koltuk değneği yerde, tahta bacağının yanında duruyordu. Evet, demek ki bacağı kampa gelmeden önce kesilmiş. Bana döndü. Biliyor musunuz, ben Leninizm'den mahkum oldum dedi. Hala inanamıyormuş gibi. Okulda bir edebiyat kulübümüz vardı. Yazdıklarımızı birbirimize okur tartışırdık. Sonra bir gün danışman öğretmen metinleri arkadaşlarımıza okumadan önce kendisine göstermemizi istedi. Biz bir grup öğrenci bunun sansür anlamına geldiğini söyleyerek karşı çıktık. Kadın ısrar edince çalışmalarımızı okulun dışında sürdürmeye karar verdik, kulüpten ayrıldık. Öğretmen Lubyanka'ya haber vermiş. Dipnot, Lubyanka, KGB demek. Bizi izlemeye almışlar, farkında değildik. Bize öğretilenlerle gerçekte yaşananların birbirine uymadığını konuşuyorduk. Sosyalizm bu değildi, dünyada iki emperyalist vardı. Birisi ABD, diğeri SSCB'ydi. Proletarya diktatörlüğü yoktu, tek parti diktatörlüğü vardı. Bonapartçılık diyorduk. Birden durdu. Siz bizim hikayemizi bizden iyi bilen batılılardan mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Demiştim ama ne öğrenmek istediğini biliyordum. Rusya'daki yabancıların iki gruba ayrıldığını epeydir sezinliyordum çünkü. Birinci grup komünizmi her türlü zulüm ve baskıyla özdeşleştirdikleri için Boris Tulayevinki gibi hikayelerin külliyatına meraklı olanlar. İkinci grup ise sosyalizm idealini kıyamadıkları için yaşananların üzerinde durmamaya çalışanlar. Yani biz bunun böyle olduğunu hep biliyordukçularla, abartıyor olmayasınızcılar. Birinci grupta liberaller, kendilerini demokrat olarak tanımlayanlar, insan hakları savunucuları, serbest piyasacılar, küreselciler ve misyonerler vardı. İkinci grup daha bir mahcuptu, savunmadaydı. Gorbaçov sonrası reformların darmadağın ettiği yığınların trajedilerini öne çıkararak mahcubiyetlerini gizlemeye çalışırlardı. Derinlikli Rusların, ki hepsi böyle değildi, bu grupların ne biri ne de diğeriyle fazla konuşmamalarının nedeninin gerçek duygularını nakledemeyeceklerini hissediyor olmalarından kaynaklandığını kestirebiliyordum. Bana gelince, ıslah edici çalışma kamplarından yani gulaklardan kurtulanların hikayelerine çok fazla meraklı olmamamın nedeni dünyadan utanıyor olmamdandı. Hikayelerin sayılarının çokluğundan ya da abartılı olduklarını düşündüğüm için değil. Siz beni boş verin dedim, ben batılı değilim. Türk olduğum ortaya çıkınca kılıncınız nerede diye takıldı, kılıncınızı görmüyorum. Kılınç kelimesini Türkçe söylemişti, meğer Rusçaya Tatarlardan girmiş. Türk kılıncını herkes bilirmiş. Kılıcım da yok, bıyıklarım da diye geçiştirmiştim. Tulayev bu defa da Alexei'ye dönmüş. Bizler gizli gençlik örgütlerinin Sovyet devrimci edebiyatı ile büyümüş insanlardık diye övünmüştü. Bize bir yerde bir haksızlık varsa onu ortadan kaldırmak için mücadele etmekle yükümlü olduğumuz öğretilmişti. Haksızlıkla savaşmıyorsak onu kabul etmiş sayılır, iki yüzlülükten, yalandan, herkes kadar biz de suçlu olurduk. Sesimizi duyurmayı kararlaştırdık, anlıyor musun? Bizim gibi düşünen başka örgütlenmelerin olduğunu biliyorduk. Toplumun bilinçlenmesinin uzun yıllar alacağını da biliyorduk. Ama birisi ilk sözü söylemeliydi, öyle değil mi? Birisi kalkıp size yalan söylüyorlar demeliydi. İnsanlara yaşadıkları dünyanın sahte bir dünya olduğu açıklanmalıydı. Bu bizim görevimizdi. Semavere uzandı, çaylarımızı tazeledi. Kendi yaşımızdakilerle konuşmaya başladık diye sürdürdü. İlkelerimizi açıklayan bir program kaleme aldık. Bildiriler, kısa makaleler yazıyor, dağıtıyorduk. Seçimlerin tercihlerimizi yansıtmadığını anlatıyorduk. Anayasal haklarımızın tanınmadığını anlatıyorduk. 13 yaşındaydım. Babam kenara çekti. Yanlış yolda olduğumu, başımın derde gireceğini söyledi. Başım derde girebilir ama ben sizin yaşadığınız gibi yaşamayacağım dediğimi hatırlıyorum. Güvenlik komitesinin bize merhamet etmeyeceğini biliyorduk. Sonumuzun kurşuna dizilmek olduğunu biliyorduk. İşkence de görecektik. Ama başka çaremiz olmadığını hissediyorduk. Ya düşündüğümüz gibi hareket edecek ya da istemediğimiz rejimin yandaşları olacaktık. Anlayacağınız, beklemediğimiz hiçbir şey olmadı. Tutuklandığımızda gördüğümüz muamele bizi şaşırtmadı. Yük vagonu da şaşırtmadı. Çorba diyordunuz dedi Alexei kendisinden beklemediğim bir sabırsızlıkla. Evet, çorba. Yemekhaneden çıktığımızda hava daha da soğumuştu. Birkaç adım ötede alçak tavanlı bir tahta kulübe vardı. Orası ısıtılmazdı. Tahta kapısı ayrıca demir parmaklıkla takviye edilmişti. Kondli denirdi. Hapishane içinde hapishane. Soğuk hücre. Kondli'ye kapatılmış mahkumlara sıcak bir şey verilmezdi. Ama bu defa bir asker elinde sıcak bir tas çorbayla Kondli'ye gidiyordu. Mihail Dimitriyevich, işte bak patrondan Katsu'ya bir tas mercimek çorbası dedi. Katsu Gürcü dilinde herif ya da adam demek. Tulayev soğuk hücredeki mahkumun asıl adının Şivili ile biten bir şey olduğunu söyledi. Gürcistanlı bir soba yapımcısıymış. Onlar tanıdıklarında hapishanede 21. yılını tamamlıyormuş. Kampın patronlarına göre Katsu her hafta yeni bir suç işliyordu. Pazar günleri çalışmayı reddediyordu. Anlıyor musunuz? Bütün hafta sobasının üzerinde çalışıyor, pazar günü eline tek bir tuğla almaktansa tuğlaları sobanın içine yerleştiriyordu, pazartesilerini soğuk hücrede geçirmeyi yeğliyordu. Başkalarının 30 saatte düzdükleri bir sobayı Katsu 6 saatte tamamlardı. Bu mahkumları çalıştıran yüzbaşı ve teğmenlerin 3 kuruşluk maaşlarına katkı demekti. Onlara kalsaydı Katsu'yu soğuk hücreye kapatmazlardı ama onların tepesinde de KGB vardı. Katsu ayrıca İncil okuduğu için de KGB'nin dikkatini çekiyordu. Üstelik herkesin önünde okuyordu, gizli gizli de değil. Kampın siyasi subayı, Allah'ın olmadığını herkes bilir diyordu ama onun bu tespiti Katsu'da işe yaramıyordu. Katsu bir mesele olup çıkmıştı. Bir defasında da İrkutsk'tan Bölgesel Radikal Ateistler Derneği'nden bir grup propagandacı kampa geldi. O yıllarda Bezboynik, Allahsız isimli din karşıtı bir dergi yayınlanıyordu. Bu dergiden getirmişlerdi. Bir de Ateist dergisinden birkaç nüsha. 1989'da NKVD arşivleri açıldığında Bezboynik'e tekrar baktığımda gözlerime inanamadım. Küfürlerini aldırmadım, o zaten hep vardı. İsa Mesih'in bir dolandırıcı, bir soytarı olduğunu bilimsel olarak ispat eden yazılara inanamadım. Saygın akademisyenlerin kaleme aldıkları yazılar. Görülmemiş bir suç. İşte bu adamlar Katso'yla saatlerce konuştular, yazıları okudular. Yine işe yaramadı. Katsu tekrar tekrar hücreye girdi. Nasıl yapıyorsa yapıyor, her seferinde yasak kitabı yine buluyor, yine okuyordu. Patron köleyi besliyor ki köle patronu besleyebilsin. Mihail Dimitriyeviç'in böyle dediğini hatırlıyorum. Ama bu Katsu olağanüstü korkusuz bir köle. Bana gelince adamın yaptığını çılgınlık olduğunu düşünüyordum. Yıl be yıl böylesine cezalandırılmak ne için? Antika efsaneler külliyatı için değer mi? Tam o sırada birilerinin bağırdığını duyduk. Birkaç kez tertip kelimesi tekrarlandı. Tertip gulag argosunda diğer kamplardan ve hapishanelerden yeni gelenler olduğu anlamına gelir. Tek düze hayatımızda önemli bir değişiklikti. Aralarında eski arkadaşlarımızın, akrabalarımızın olması ihtimali vardı, anlıyorsunuz değil mi? Arkadaşlarımız değilse bile arkadaşlarımızı tanıyanlar çıkabilirdi. Geldikleri gulaglarda arkadaşlarımızı tanıyanları tanımış olabilirlerdi. Kalktı yine çay doldurduydu. Meğer doktorunun içkiyi yasakladığı günlere denk gelmişiz. Hıncını çaydan alır gibi küçük cam bardakları ard arda yuvarlıyordu. Gulaklarda karanlık çabuk basar. Yoklama avlusu dediğimiz talaş kaplı alana birer birer dökülen pejmürde gölgeler durdukları yerde sallanıyorlardı. Ama koşmaları kendilerine yatacak birer vagonka bulmaları gerekecekti. Vagonka dediğimiz iki kişilik tahta ranza. Geç kalıp da kendisine vagonka bulamayan kampta kaldığı sürece 5 mi, 10 mu, 20 yıl mı artık barakadan barakaya dolaşır, madene inenlerin boşalttıkları yataklarında uyumaya çalışırdı. Biz eski mahkumlar haber alma umuduyla koşturduk ama yeni gelenler koğuşlara daldıklarından yoklama avlusu hemen boşaldı. Yerlerimize geri dönmek üzereydik ki yeniden bir gürültü duyduk. Birisi bir şey için yalvarıyordu, askerler küfürle karşılık veriyorlardı. Derken kampın ana giriş kapısı açıldı, eşikte gri kapitone mahkum elbisesi, keçe çizmeler ve tuhaf bir el örgüsü takke giyen bir adam belirdi. Adam kapının kenarına tutunuyor, içeri girmemeye çalışıyordu. Askerler adamı tekme tokat içeri sokmaya uğraşıyorlardı. Adam var gücüyle direniyordu. Son bir tekmeyle yere yuvarlanınca kapıyı arkasından kapatıverdiler. Yeni gelen düştüğü yerde bir süre öylece kaldı. Sonra dizlerinin üstüne doğruldu, yavaşça dikildi, yürüdü. Sırtını nöbetçi kulübesinin duvarına dayadı. Yüzü sapsarı olmuştu. Kollarını kendisini sarar gibi kaldırırken göz göze geldik. Mihail Dimitriyeviç adamı tanıdı. ''Aman Tanrım, bu albay!'' diye ünledi. ''Eyvah eyvah, zavallının sonu geldi, köpek gibi ölecek.'' Adam nöbetçi kulübesinin duvarına yapışmış gibi duruyordu. Hiç kıpırdamayacak gibi bir hali vardı. Niye albay dediklerini hiç bilmedim. Belki ordudaki rütbesi buydu, belki de kampta taktıkları bir isimdi. Geldiği gulakta toplum dışı ilan edilmişti. KGB her kampa profesyonel suçlular yerleştirirdi. Anlıyorsunuz değil mi? Bu profesyonel suçluların görevleri devlet suçlularını taciz etmek, gerektiğinde ortadan kaldırmaktı. Anlaşılan bir gün bu adamlardan ikisi kömür kamyonuna saklanmış, kaçmaya çalışırlarken albay onları ele vermiş. İkisi kamyona saklanmış, arkadaşları da nöbetçilerin dikkatini dağıtmak için kavga çıkarmışlar. Kamyon kapıya yaklaştığında albay, ''Lanet olası yılanlar, çıkın o delikten!'' diye bağırmış. ''Nasılsa yakalanacaksınız, sizin yüzünüzden bütün kampın başı belaya girecek.'' Adam haklıydı ama bu olay hain damgası yemesine neden oldu. herhalde başka bir kampa nakledilmemek için yalvarmıştı. Çünkü temiz kağıdı yoktu. Temiz kağıdı olmayan mahkumlar gönderildikleri yeni kampta ihbar ettiklerinin arkadaşlarıyla karşılaşabilirler. Onlar da kendisini sağ bırakmazlardı. Oysa eski kampında kalsa hayatı güvende olurdu. Çünkü kaçaklar bir kere açık edildikten sonra KGB'nin de işine yaramaz olurlar. Koruma çemberleri kırılır. Korumasız kalan çeteler tehlikeli olmaktan çıkarlar. Albay bizim burada düşmanlarıyla karşılaşacağını biliyor. Nöbetçi kulübesinin yanından ayrılmamaya çalışıyordu. Ama karanlık basmıştı. Karanlık bastığında sütlü sis insanın ciğerlerini yer. Her geçen saat vücut biraz daha ısı kaybeder. Kampta nispeten yeni olduğum için yerinde duramayan adamı dehşet içinde seyrediyordum. Bütün dünyası işte 6 adım uzunluğunda, 1 adım genişliğindeki bu buzdan koridordu. Arkasında da nöbetçi kulübesinin kaya gibi donmuş kütük duvarı. Bu koridorun dışında onu nefret bekliyordu. Asla bağışlamayacak olan nefret. Yaptığının cezasını bana göre zaten çekmişti. Çekmemiş miydi? Mihail Dimitriyeviç asla dedi. Sonra da İncil'den ruhu kurtarmak uğruna bedenin yok olmasına dair bir şeyler söyledi. Bir yandan da adamı seyrediyordu. Durdu, gözlerini Alexi'ye dikti. Pederin o gün ne söylediğini uzun yıllar sonra keşfettim dedi, kendi kendisine konuşur gibi. Aziz Petrus'tandı. Biliyor musunuz, kamp kapısı girerken çok geniş, çıkarken çok dardır. Sütlü sis adamı yuttu yutacak gibiydi, ben titriyordum. Mihail Dimitriyeviç'e sordum, ona ne yapacaklar? Kollarından bacaklarından kaldıracaklar, yere çakacaklar dedi. İnsanın omurgasını bir vuruşta kıracak uzmanlar vardır. Omurgasını kıracaklar ve ortadan kaybolacaklar. Onu orada ölmeye terk edecekler. Bir bardak su veren olmayacak. Taş kesmiş dinliyordum. Yan gözü Alexi'ye baktım, yüzünde ne hissettiğini ele veren en ufak bir hareket yoktu. Yaşlı Tulayev, stukaç derdik, yani gammaz diye sürdürüyordu. Gammazlara kimsenin merhameti yoktu. Stukaçlara sempati gösterenlerin kendileri de toplum dışı olurlardı. Mihail Dimitriyeviç'e kimsenin bir şey yapmasına gerek yok dediğimi hatırlıyorum. Soğuk işini bitirir. Bu gece 50 derecenin altına düşecek. O gece boran sabaha kadar koğuşların duvarlarını titretti. Ama sabah albay hala yaşıyordu. Başındaki yün başlığa delikler açmış maske haline getirmişti. Ağzının olması gereken yerden buzdan çubuklar sarkıyordu. Ara ara nöbetçi kulübesinin duvarına dayanıyordu ama soğuk onu yürümeye mecbur ediyordu. Saatlerce kimsesiz bir dünyaya yapıştı. Bir noktada nöbetçi kulübesinin kapısı açıldı. Dışarı lokomotif istimi gibi boşalan buharın içinde kıpmızı yanaklı genç bir subay belirdi. Elinde bir parça ekmek vardı, onu kemiriyordu. Ekmek bayattı. Kırıntılar kaputuna, oradan da yere düştü. Albay kendisini dizlerinin üstüne bıraktı, kırıntıları toplamaya çalıştı. Ama başaramadı. Soğuktan ellerini hareket ettiremez olmuştu. Yere uzandı, diliyle toplamaya uğraştı. Tekrar kalktığında dudaklarında kan gördüm. İkinci gece daha da soğuktu. Kamp battaniyesine elbiselerimi çıkarmadan sarılıp yatmama rağmen uyuyamadım. Ama sabah albay hala oradaydı, yürüyordu. Nöbetçilerin geceyi kulübede geçirmesine izin verdiği söylendi. Belki de öyleydi. Öğlene doğru yürümeyi bıraktı, duvara yaslandı, sallanmaya başladı. Bir ayağı, bir diğer ayağı üzerinde duruyordu. Derken nöbetçi kulübesinin kapısı açıldı. Fışkıran buharın arasından 2 asker çıktı, soğuk hücreye yürüdüler. Demir kapı açıldı, Katso'nun cezası bitmişti. Ama Katso uyuşmuştu, dışarı çıkamadı. Askerler içeri girdiler, bir süre sonra Katso ikisinin arasında belirdi. Bacakları tutmuyordu. Bir süre askerlerin desteğiyle ayakta kaldı, sonra onlar bıraktılar. Kendi başına birkaç adım attı. Koğuşa yönelmek üzereyken albayı gördü. Bir an duralar gibi oldu, yemekhane istikametine döndü. Çorbasını ve 1 kaşık yulaf lapasını aldı. Oturması için yer açanlara teşekkür etti, tekrar dışarı çıktı. Ayaklarını sürüyerek, çorbayı dökmemeye çalışarak yoklama avlusunu geçti, albayın yanına geldi. Tası albayın yün maskesinin buz sarkan ağız deliğine yanaştırdı. Lapayı adamın soğuktan kas katı kesilmiş ellerine bıraktı. Katso, elinde boşalan taslar olduğu halde yemekhaneye geri dönerken hiçbirimizin sesi çıkmadı. Bir saat sonra albay gitmişti. Kamp kumandanı, o da Vogulgulag'a yeni gelmiş emekli bir askerdi. Adamı başka bir yere göndermişti. Ama şimdi de Katso toplum dışı olmuştu, saatleri sayılıydı. Gidip baktığımda vagon kasının üst katında her zamanki yerinde, koğuşun isten kararmış tavanından sarkan buzlardan korunmak için başını eğmiş, iki büklüm oturuyor, elindeki İncil'i okuyordu. Kamptan kampa gezen kitabın sayfaları dağılmış, kaybolanların yerine elle incecik yazılmış sayfalar eklenmişti. Bir gün geçti, Katsu'ya bir şey olmadı. İki gün geçti, Katsu'ya bir şey olmadı. Çetenin Katsu'ya dokunmayacağı söylentisi fısıldanmaya başlandı. Mihail Dimitriyevich ile sohbetlerimiz devam ediyordu. Bilgeliğine, bilgisinin derinliğine hala hayrandım. Ama itiraf etmeliyim ki albay olayından sonra bir şeyler kırıldı. Peder aydın birisi olarak aklıma hitap etmeye devam ediyordu ama gönlüme değil. Bu bir süre böyle devam etti. Sonra bir gün kendimi Katso'nun karşısına dikilmiş soruyorken buldum. Katso, kitabını ödünç alabilir miyim? Bir iki gün için olur mu? Tulayev'in Peder Mihail Dimitriyevich'e ilişkin cümlesi, Madame Zelenskaya'ya ilişkin duygularımın özeti gibidir. Alexei'nin annesi aklıma hitap ediyordu ama gönlüme değil. Anlıyordum ama hoşlanmıyordum. İnsanların hayatlarının geçiştirilmesine razı değilim. Madam, bence Mihail Dimitriyevich'in Petrovik bildirisi uğruna Solovyetski adalarından Sıktıvkar'a yaptığı yolculuk bile heykelinin dikilmesine yeter. Gencecik yaşında bacağını kaybetmesi şöyle dursun, donmak başlı başına bir travma. Kendim yaşadım, biliyorum. Ateşiniz 30 derecenin altına düştüğünde komaya giriyorsunuz. Önce tansiyon yükseliyor, metabolizma hızlanıyor, ürpermeye başlıyorsunuz. Bu vücut ısınızın 36 dereceye düşmüş olması demek. Çenelerin vurması şeklindeki titreme 35 derecede geliyor. Her yanınız ağrıyor, müthiş bir yorgunluk hissediyorsunuz. Elleriniz tutmaz oluyor. 34 derecede konuşma güçlüğü çekmeye başlıyorsunuz. Onu hafıza kaybı izliyor. Aklınızı başınıza toplayamıyor, düşünemez oluyorsunuz. Ardından mekan duygusunun kaybı geliyor. Soğuğu midenizin derinliklerinde hissediyor, uyuşuyorsunuz. Soğuk bedenin oksijen tüketimini engelliyor, boğulur gibi nefes almaya başlıyorsunuz. Yüreğiniz dışarı fırlayacakmış gibi çarpıyor. 33 derecede titreme azalıyor, kaslar sertleşiyor, istemsiz hareketler başlıyor. Yerinizde duramıyorsunuz, kollarınız, bacaklarınız sizden bağımsız hareket ediyorlar. Altınızı ıslatıyor, farkına varmıyorsunuz. Halüsinasyonlar bu aşamada başlıyor. Kim olduğunuzu da bilmez oluyorsunuz. 32 derecede vücut tüketmesi gereken oksijenin sadece %70'ini tüketebiliyor. Tamamen sersemlemiş olmanızın nedeni bu. Aklınız hepten işlemiyor, sonra titremeler azalıyor. Tamamen kaybolurlarken göz bebekleriniz normalin iki katı açılıyor. Teniniz maviye dönüyor, uyku bastırıyor. 31 derecede pankreas insülin üretimini durduruyor. Bilinç hemen tamamen kayboluyor. Son bir gayretle soyunmaya, elbiselerinizi üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Ama çok kısa süreli bir gayret bu. Çünkü vücudun oksijen tüketme kapasitesi yarı yarıya düşmüş durumda. 30 derecede refleksleriniz de kayboluyor. Acıya tepki vermez oluyorsunuz. İç kanamalar başlıyor. Beyinde kan dolaşımı normalin üçte birine iniyor. Nabzınız ve tansiyonunuz normalin yarısının altına düşüyor. 23 dereceye gelindiğinde komaya girmiş oluyorsunuz. Beyin dalgaları susuyor. Kalp son bir kez daha vuruyor ve duruyor. Bu noktada vücut ısısı 9 derece. Ben bu noktaya kadar gelmedim ama halüsinasyon gördüm. Aytunç'la beraber olduğumuzu gördüm. Pencerelerinden Trakya'nın uçsuz bucaksız güne bakan tarlaları görünen aşırı sıcak bir odadaydık. Aytunç'un üstünde iç çamaşırları vardı. Odanın kapısı yumruklanır gibi vuruluyordu. Anlaşılan eşi bulmuştu bizi. Kulaklarım patlayacak gibi uğulduyordu. Odanın boğucu sıcağıyla damarlarıma akıtılan soğuk nitrojen arasında kalmış, çılgınca bir korkuyla terliyor, terimin anında buz parçacıklarına dönüştüğünü hissediyordum. Göğsümün tam ortasında olduğunu anladığım yüreğim deli gibi debeleniyor, gözlerim kararıyordu ve bütün bunlar olurken ben bir yandan da İzmitli ailesinin yanında güvende olduğunu düşündüğüm Aytunç'a müthiş bir öfke duyuyordum. Kendimi onu özlüyor sandığım, bunun hele de Allah'ın unuttuğu ıssızın ortasında doğal olduğunu düşündüğüm için hipotermi aklıma gelmiyor, halüsinasyon gördüğümü idrak etmiyordum. İlginçtir, çünkü o öfke halüsinasyonlar son bulup kendime geldikten sonra da devam etti. Derin Rusya'nın insanlara dayattığı yaşamı görüp aklımı kaçıracak gibi olduğumda daha da arttı. Başlı başına bir mucize olan hayatın böylesine horlanması, çarçur edilmesi insan sıfatını taşımaktan utandırdı. Sanırsınız ki asırlar boyunca kuşak üstüne kuşak dayanmaya mahkum edildikleri uzun, karanlık ve zalim Sibirya kışlarının bütünüyle anlaşılmaz, ahlak dışı, dışarlıklı ve düşman koşullarına birlikte karşı koyar, birbirlerinin yaralarına merhem olur insanlar. Ama öyle değil, zekalarını albayın omurgasını bir darbede kıracak bireysel becerilerini arttırmakta kullanırlar. Ve sanki bütün bunlardan ölümle uzlaşmış bir hiç oldukları bilgisini içlerine sindirmiş, Aytunç gibiler sorumludurlar. Bir yanıyla bir vaha, öteki yanıyla teslimiyet Pravda. Aytunç hakikat idiyse Kolçedan denilen o kasabanın uçsuz bucaksız topraklarında ondan eser yoktu. O kadar yoktu ki onunla ölmüş annem arasındaki farkın, ilkini yeniden görmek gibi belli belirsiz bir umuttan ibaret olduğunu fark ettim. Burada, bu hayali ülkede bir zamanlar uğruna canımı vermeye hazır olduğum Aytunç'un bir murattan, benim muradımdan ibaret olduğunu anladım. Varlığının kendisiyle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi bir duygu bu. Benim muradım doğrultusunda Aytunç rahmetli annem kadar ölü ya da annem kadar diri veya tersi. Rahmetli annem Aytunç kadar diri ya da Aytunç kadar ölü olabilirdi. Ona bakarsanız soğuktan bilincimi yitirmek üzere olan ben de öyleydim. Her ikisi kadar ölü ya da her ikisi kadar diri. Meseleye Aytunç açısından baktığımda da benim öbür dünyada olmam ile Rusya'da olmam arasında ne gibi bir fark olabilirdi ki? Gurbet ölüm, ölüm gurbet. Madame Zelenskaya'ya bakarken dünya nimetlerinden kâm almakta hiçbir sakınca görmeyen, yaşamla kavga etmeyen insanların bende derin bir öfke uyandırdıklarını bir kez daha teslim ettim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Yeni Ahit'te Havari Pavlus'un Korintoslulara yazdığı bir mektup vardır. Birinci mektup. O aklıma geldi. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle söylersem, fakat sevgim olmazsa ses çıkaran bir bakır yahut öten bir zil olmuş olurum. Eğer peygamberliğim olursa ve bütün sırları ve her ilmi bilirsem ve eğer dağları nakledecek bütün imanım olursa, fakat sevgim olmazsa bir hiçim. Ve eğer bütün mallarımı sadaka olarak yedirirsem ve eğer bedenimi yanmak üzere ateşe teslim edersen, fakat sevgim olmazsa bana hiç fayda etmez. Sevgi çok sabreder, lütufta muamele eder. Sevgi haset etmez, sevgi övünmez, kibirlenmez, çirkin muamele etmez. Kendi faydasını aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz. Haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir. Her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder. Cüz'i biliriz, cüz'i peygamberlik ederiz. Kamil olan geldiğinde cüz'i olan peygamberlikler iptal olur. Diller iptal olur, ilim iptal olur. Ama sevgi asla zeval bulmaz. İman, umut, sevgi ve bunların en büyüğü sevgidir. Yanılıyorsunuz Oksana Dimitriyevna dedim. Mihail Dimitriyeviç'in nerede nasıl öldüğünün çok önemi var. Sesimi yükseltmiş değildim, heyecanlanmış bile değildim. Ama Madame Zelenskaya'nın kaşlarının çatılmasını engelleyemedim. Alexi bizim hikayemiz kazanımların üst üste bindiği bir evrilme değil, beklenmeyen patlamaların hikayesidir dedi. Rusya'da beklenmedik ihanetlerin arasında aşk, mükemmeliyet, ahlak, kar çöllerinin üstünde ara ara parlayan muazzam ateşler gibidirler. Ama ne zamanki başımızın göğe ermek üzere olduğunu hissederiz, o zaman biz Rusları bir korku sarar. Kendimizi düşüp parçalanmak üzere bırakır, hiç yükselmemiş gibi oluruz. Böylece en muhteşem zaferlerimizden geride sorumluluğunu kadere yüklediğimiz bir enkaz kalır. Peder Mihail Dimitriyeviç, Alexi'nin kar çöllerinin üstüne parladığını söylediği o ateşlerden birisi. Belki de en yücesi. Çünkü milyonlarca Hristiyan'ın kaderini değiştirebilecek o risaleyi canı pahasına kaleme alan peygamber gibi bir adam. Ormanın bir köşesinde çürümesini değil, sonsuza dek yanar dağlar gibi parlamasını isterdim. Hükümsüzleştirilmesine kıyamıyorum. Sol Yenitsin'in bercerine çöker gibi oturduydu. So, demek milyonlarca Hristiyan'ın kaderini değiştirebilecek peygamber gibi adam. Genç bayan, Mişa Hristiyan bile değildi. İsa Mesih'in Allah'ın tek oğlu olduğuna inanmazdı. Siz neden bahsediyorsunuz? Risaleden bahsediyorum efendim. Grinko Risalesi'nden.